İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan Doçent Doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün sizinle din ve felsefe konusunu konuşacağız. Şimdi ben böyle bir başlık aldım ama din ve felsefeyi ikisini bir arada böyle bir başlıkta ele almak başlı başına herhalde değil mi şaşırtıcı bir şey.
Tarih boyunca tartışılan bir konu.
Sizin için uygunsa öncelikle din ve felsefeyi kendi açılarından bir tanımlayabilir miyiz başlarken?
Elbette.
Din nedir, felsefe nedir? Böyle bir başlangıç yapalım. Buyurun.
Felsefenin vermiş olduğu bir üst bakış ya da en tepeden olaylara bakma açısından ele alırsak, din de felsefe de varoluşta tezahür eden yapılar olarak ele alınmalı. Bunun soyut bir durumu yansıttığı ilk planda düşünülebilir. Fakat varoluşun ne olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını incelediğimiz zaman varoluşun şu ana kadar insanlık tarihinde ya din üzerinden, ya felsefe üzerinden, ya sanat üzerinden, son zamanlarda ise bilim üzerinden tezahür ettiğini görüyoruz. Bu çerçevede dinde, felsefede, sanatta, bilimde aslında çerçeve ya da yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Peki neyin yapıları diye sorduğumuzda hemen ifade edeyim. Kendilik bilincini yansıtan yapılar. Çünkü insanoğlu hayata başladığı andan itibaren ister bunu insan teki olarak alın, isterseniz toplum olarak alın. Kendisi üzerinde varoluşta nereye tekabül ettiğini, nereden geldiğini, nasıl yaşaması gerektiğini ve akıbetinin ne olduğunu araştırmaya, soruşturmaya girişmiştir. Biz buna köken, süreç ve gaye diyoruz. Dolayısıyla insan öncelikle kökenini araştırıyor. Yani nereden geldim? Daha sonra içinde bulunduğum mekanda, dünya olabilir veya döngüsellik olabilir. Bu hayatı nasıl yaşayacağım diye ve nihayetinde gaye ya da kurtuluş dediğimiz akıbetine dair düşünceler ortaya koymaya çalışıyor. Şimdi tekrar geriye alıp özetlemeye çalıştığımızda din de felsefe de aslında tarihsel sahnede kendilik bilincinin tezahürü olarak ortaya çıkıyor. Peki bu kendilik bilincinin özellikleri ne ki din ya da felsefe olarak ayrı kulvarlarda gidiyor diye sormamız lazım. Şimdi demin ifade ettim, köken, süreç ve gayeyi bir kutsala ya da tanrısallığa atfeden bilgeliklerin tümü din üzerinden ortaya çıkıyor. Hayır, köken, süreç ve gayeyi insanın bireysel arayışı, akli arayışı ya da sezgisel arayışları üzerinden, yani kutsala müracaat etmeden açıklamaya çalıştığı girişimler ise felsefe olarak ortaya çıkmıştır.
Dolayısıyla bu çatışma gibi duran durum aslında bu kutsalla akıl arasındaki bir şey gibi gözüküyor. Burayı ben hemen parantez söyledim hocam, lütfen siz insicamınızı bozmayın, buraya
ifade
döneceğiz.
Edelim. Bu mesele aslında varoluşun nasıl tezahür ettiğiyle alakalıdır. Yani varoluşu, hayatı bir bütün olarak gördüğümüzde din dediğimiz hadisenin, mesela bizim köken sorunumuz Hazreti Adem'den itibaren cevaplansa da felsefi olarak köken arayışı Hazreti Adem'e gitmiyor. İnsanlar, mesela modern dönemi alalım. Modern dönem bize insanlığın atasının Hazreti Adem olmadığını söylüyor bilim ya da felsefe anlamında. Dolayısıyla kökene eğer tanrısal bir cevabınız varsa bu din üzerinden ortaya çıkıyor. Hayır, kökene dair akli bir arayış, şüpheci bir yaklaşımınız varsa bu da felsefe üzerinden gidiyor. Şimdi burada sorulması gereken husus şu. Varoluşta tezahür eden bu iki yapı insan hayatında, yani dünya dediğimiz gezegende nasıl karşılıklı olarak etkileşime giriyorlar diye sormamız lazım. Buna baktığımızda, bu da tabii elbette bir tarih sahnesinde, bir tarih bilinci içinde olması lazım. Geçmişten bugüne kadar devam eden yapılara bakmamız lazım. Bu yapılara baktığımızda da söz gelimi, insanoğlunun hiçbir zaman dini ihtiyacının berhava olmadığını, her daim dine ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Ama bazı toplumlarda da mitoloji efsaneyle karışık salt rasyonel arayışın olduğunu da görüyoruz. Şimdi Semitik dinler ya da dini geleneğe sahip olan yapılar bu işin nasıl olduğunu aramaya çalışıyorlar veya incelemeye çalışıyorlar. Bu husus bizim açımızdan, özellikle din kavramını büyük harfle ifade ediyorum. Çünkü felsefe bütün dinleri içine alacak bir açıklama yapmak istiyor. Hayır, biraz daha odaklanıyorum. İslam üzerinden anlamaya çalıştığımızda Allah'ın inayeti problemiyle karşılaşıyoruz. Allah'ın inayeti hususu, Cenab-ı Hakk'ın varoluşla, kainatla, insanla, evrenle ilişkisi meselesidir. Şimdi bizim köken arayışımız veya köken anlatımız, Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün insanlara bir şekilde dinin gönderildiği anlatısı üzerinden ifade ediliyor. Şimdi burada sorunumuz şu hocam. Kökene dair hiç kimse geçmişte yaratılışa sahip olmadığı için, öncesini bilmediği için belli gerçekleri kabullenmek zorunda. Dolayısıyla vahiy bize bu kökeni anlatıyor. Fakat burada da sorun şu. Kökeni gerçekten nasıl anlayacağız meselesi. Yani çünkü metafizik,
değil mi? Tabii orada başlıyor yani.
Metafizik mesele olduğu için, fiziği ötesindeki bir mesele olduğu için eğer bunu kabul ederseniz kökeninizi burada da durmuyoruz. Kökenden hareketle süreci, yani bu hayatta nasıl yaşayacağımızı da dini olanla tanzim ediyoruz. Ve nihayetinde akıbetimize dair hususları ise yine dini olanla anlamaya çalışıyoruz. Mesela İslam düşüncesinde kurtuluş, Cenab-ı Hakk'ın emirleri, Hazreti Peygamber'in yaşayışı ekseninde, örnekli ekseninde bunları İman gerçekleştirmekle etmek. Gerçekleşiyor ve kurtuluş kazanılıyor. Oysa felsefeye baktığınızda, felsefede köken arayışının bir hakikat araştırması ve şüpheyle gerçekleştiğini görüyorsunuz. Başka? Akıl devrede olduğu için mesela köken sorununda ilk yaratılanın ne olduğu meselesi felsefede ya akıldır ya da bir deizme kadar varabilecek bir anlayışa kadar gidiyor. Peki kökenden sürece geldiğimizde aklına göre yaşamak, çünkü aklın ilkeleriyle işte Cenab-ı Hakk'ın ilkelerinin aynı olduğunu düşünüyorlar. Ve nihayetinde kurtuluş meselesinin ise ateist kanat olmadığını söyleyerek ya da dine yakın insanlar işte bu ahiret dediğimiz hadiselerin metaforik, sembolik olduğunu söyleyerek anlamaya çalışıyorlar. Şimdi iki tane yapıyla karşılaşıyoruz. Tabii bu yapılara sanatı ve bilimi de ekleyebiliriz. Ama bizim tartışmamızın, konuşmamızın zemini din ve felsefe olduğu için bunlar varoluşta çıkan yapılar olarak ortaya çıkıyor. Şimdi biz bunları nasıl ele alacağız sorunuyla karşılaşıyoruz. Eğer her iki yapıyı teorik yapılar, hakikati temsil eden yapılar olarak alırsak, ki İslam düşüncesi tam da böyle almıştır, bunların uzlaşmayacağı, çatışma zemininde devam edeceği kıyamete kadar söylenebilir. Çünkü her ikisi de hakikat iddiasını kendinde taşıyorlar. Hakikatin köken itibariyle, süreç itibariyle ve mead dediğimiz kurtuluş itibariyle, gaye itibariyle kendilerinde olduğunu söylüyorlar. Şimdi böyle bir yapıyı din üzerinden anlarsak, ister istemez felsefeyi bir hakikat olarak görmez. Nitekim Orta Çağ'da özellikle Batı felsefesi şöyle düşünmüştür. Felsefe neydi? Hakikat araştırması. Peki din nedir? Hakikatin ta kendisi. Hakikat dururken hakikatin araştırılması zındıklık olacağı için Orta Çağ boyunca felsefe dediğimiz yapı Ancilla Theologica, yani kilisenin hizmetçisi konumunda olmuştur. Ama modern döneme geldiğinizde bu sefer felsefe ya da bilim baş kaldırarak uzaklaşmak talebinde bulunuyor. Dolayısıyla eğer bunları teorik yapılar olarak algılayacaksak hiçbir zaman uzlaşmayacağını söyleyebilirim.
O zaman ya esasında bir çatışma yok ama çatışma var gibi gözüküyor olmasının sebepleri bu sizin söylediğiniz sebepler.
Onlar evet. Söz gelimi din Mezopotamya bölgesinde ya da gelin biz bunu Hazreti Peygamber'le başlayan İslam dini olarak alalım. Ben aslında İslam'ı Hazreti Adem'den başlayıp sonsuza kadar, kıyamete kadar devam edecek din olarak kabul ediyorum. Belli bir bölgede. Aynı şekilde felsefenin de sadece Yunanistan, Antik Yunan'da çıktığını kabul ettiğinizde bu iki yapıyı esas kabul ederseniz teorik anlamda uzlaşmıyorlar. Peki pratiğe bakalım, uzlaşabiliyorlar mı dediğinizde de her ikisi arasındaki ilişkinin iki zeminde gerçekleştiğini söylüyoruz. Ya biri kuvvetli ise diğerini bir şekilde emrine alıyor. Yani felsefe kuvvetli olursa din felsefeleşiyor. Eğer din kuvvetli ise bu sefer de felsefe dinileşiyor.
Bu da otoriteyle ilgili bir şey herhalde. Yani bu başka bir şey ifade etmedi şu anda bana.
Çok doğru. Evet. Şimdi varoluşta teorik yapı olarak alındığı zaman hakikat üzerinden konuşuluyor. Ama pratikte tezahür ettiği zaman bunlar kurumsal oluyor.
Kurumsal yapı. İşte
çünkü kurumsallık evet. İster istemez farklı bir kurumla karşılaştığı zaman ilişkisini pratik üzerinden ayarlamak zorundadır. Mesela bu çerçevede düşünüldüğünde üçüncü bir tür ilişkinin olmadığını söyleyebiliriz. Yani din güçlü ise felsefe dine tabi oluyor. Felsefe güçlü ise ister istemez din felsefeleşiyor.
Şimdi bu tabii din güçlü ise felsefe güçlü ise derken ben kurumsallık anlamında lazım. Ha yani böyle söyleyince yani din nasıl güçlü olmadığı zamanlar mı olmuş? Dinin kendisinden söz etmiyoruz ama dinin anlaşılma biçimlerine dayalı olarak kurumsallaşmış halinden.
Elbette.
Niye yani Orta Çağ'da hani birden bire din inkar edilip değil mi? Bu olmadı böyle, bize uymadı deyip farklı yapılar peşinden gidildi. Bunu izah eden bir şey.
Elbette.
İslam açısından düşündüğümüzde de hocam mesela yani Müslüman filozoflar diyoruz ya mesela bunu ben sizinle doğrusu konuşmak istedim bugünkü programda. Ne demek istiyoruz? Yani hem Müslüman hem filozof o zaman nasıl oluyor? İkisi de aynı güçte tezahür etmiş. Yani sizin kelimelerinizi ödünç alarak söylüyorum yoksa.
Çok doğru. Hı-hı. Şimdi burada meseleyi teorik yapılar üzerinden, varoluşta tezahür eden unsurlar üzerinden anladığımız için ayrıştırmaya çalışıyorum. Sanki saf din ve sanki saf felsefe varmış gibi düşünüyoruz.
İşte siz az önce onu çok güzel ifade ettiniz. Dediniz ki bunların arasında yani bütün olarak ele aldığımızda aslında böyle bir ayrıştırmaya gidemeyiz. Ama
bu mesele,
anlamak için böyle yapıyoruz
çok doğru.
Biz.
Bu evet. Mesele. Mesela hayatın sürdürülebilirliği açısından ele alırsanız bunu sadece din ve felsefe için söylemiyorum. Siyaset içinde, ahlak içinde, günlük hayatımızda, evlilik ilişkileri içinde söyleyebiliriz. Yani bir tarafta çatışma var, tamam olabilir. Ama diğer tarafta sürdürülebilirlik açısından uzlaşmanın da olması lazım. Yani hayat zaten her iki kurum arasında geçişleri sağlamakla malul oluyor. Şimdi bu geçmişte Antik Yunan üzerinden anlamaya çalışalım. Tarihsel yapılar üzerinden anladığımızda din felsefeleşmiş. Çokça bilindiği üzere Antik Yunan'da din dediğimiz hususiyet akla tabi olmuş. İnançlar, mitolojiler, efsaneler. Mesela Helenistik dönem dediğiniz hususta Porfirius'un, Plotinus'un felsefeleri aslında felsefeleşmiş dini yansıtıyor. Hı hı. Ama Orta Çağ'a geldiğinizde Batı üzerinden yine anlamaya çalıştığım zaman din bir nevi felsefeyi hükümranlığı altına alıyor. Tabiri caizse hizmetçi konumuna getiriyor. Oysa İslam düşüncesine baktığınızda bu meselenin aslında varoluşta tezahür eden iki kuvvet, iki imkan olduğu şeklinde anlaşılıyor.
Bunu çok iyi fark etmek lazım. Çünkü günümüzde çok devam eden hani özel tartışmalar var ya, bizim kendi ilahiyat alanında da geçerli olan ilahiyat öğrenimi içerisinde felsefenin var olup olmamasıyla ilgili olan tartışmalar mesela. Mesela oraya getireceğim daha da somut bir örnek olsun diye de. Yani şu söylediğiniz o kadar ilginç ki, işte her zaman böyle oluyor demek ki. Bu kurumsallaşma, hı hı, her zaman ortadaki meseleyi sen meseleymiş gibi gösterme konusunda çok mahir.
Haklısınız ama entelektüellerin ya da İlim adamlarının bu imkanları ayırması lazım. Yani bunları kesinlikle birbirine karıştırmaması lazım. Şimdi isterseniz bu meseleyi İslam düşüncesi bağlamında Kur'an'ın Şura suresi 51. ayetiyle ifade etmeye
lütfen
çalışalım.
Buyurun.
Felsefe ve din ilişkilerini nasıl anlayacağız hususiyetinde? Şura 51'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak insanla konuşmayı murad ederse, iletişime geçmeyi murad ederse üç şekilde gerçekleşiyor. Vahiy ile, min verail hicab ayette söylenir, perde arkasından ya da gönderdiği nebiler ve elçilerle. Şimdi meseleyi gelin daha arka plandan almaya çalışalım. Din dediğimiz hususiyet genelde Mezopotamya bölgesinde çıkmış. Ama biz biliyoruz ki tarihte İnkalar var, başka kavimler var. Milattan önce 10 bin senesine kadar dayanıyor. Peki orada peygambere dair uzağa gitmeyeyim, yakına geleyim. Ben uzmanlık alanı içinde olduğu için söylüyorum. Milattan sonra 3. yüzyıla kadar, gelin bunu milattan önce 6. yüzyılda başlatalım. 800-900 sene antik Yunan'da peygamber yok.
Hadi bakalım.
Ama biz biliyoruz ki Kur'an'ın ifadesidir yine. Eyahsebul insanı en yutreke suda. İnsan başı boş bırakılacak mı zannetti? Ya da biz peygamber göndermediğimiz bir kavme azap etmeyiz. Peki 800-900 sene orada bir peygamber olmadığını görüyoruz. Bu sorun inayet sorunu olduğu için mesela İslam düşüncesindeki pek çok filozof şöyle anlamış. Sokrates bir peygamber gibidir, Platon ilahidir şeklinde. Bunu hiç zorlamaya gerek yok. Aslında varoluşta ortaya çıkan yapılar olarak anlamak lazım. Tekrar ediyorum. Cenab-ı Hak...
Ayeti onun için söylediniz.
Elbette.
Ben onu öyle anladım çünkü.
Vahiy ile yani muhakkak Cebrail vasıtasıyla yeryüzü ve insanlarla bir ilişki biçimine geçiyor. İki, akılla. Anlama, yani akılla, akla hitap ederek veya insanların adalet üzerinde bir yaşam sürmelerini istiyor veya gönderdiği nebiler, haber vericiler ile. Hı. Nitekim bunu yorumlayan pek çok düşünür. Üçüncüsünün uzak doğu dinleri için, ikincisinin antik Yunan veya aklı esas alan kavimler olduğunu ama birincisinin Semitik din dediğimiz ve Hazreti Adem'den suhuflar gönderilmiş bütün peygamberlere ve nihayetinde Hazreti Peygamber'e kadar ki İslam dini için geçerli olduğunu söylüyor. Zaten biz burada din kelimesini incelediğimizde hakikaten tarih içinde dinin Cenab-ı Hak da teyit ediyor. Belli bir kavme geliyor, ulusa geliyor fakat Peygamber Efendimiz'le birlikte bütün evrene yani evrensele geliyor. Dolayısıyla burada dini yapıların nasıl olması gerektiğini ortaya çıkıyoruz. Eğer İslam Hazreti Adem'den ve Efendimiz'e kadar devam eden bir din ve bu din bize kökenden, süreçten ve akıbetten bahsediyorsa ister istemez felsefe dediğimiz varoluş yapısını kendi içinde bir şekilde yansıtmak zorundadır. İşte burası benim kanaatimce Müslüman ve filozof kelimesinin birleştiği bir yerdir. Çünkü varoluş Cenab-ı Hakk'ın muhit isminden azade değil. Ne demek? Cenab-ı Hak bütün var olanları kapsayan bir özelliğe sahip. Dolayısıyla onun emri olmadan, onun izni olmadan hiçbir şey harekete geçmiyorsa, diğer unsurlar yani dinin görülmediği yerlerde muhakkak onun insanlarla, evrenle ilişkisinin bir şekilde olması lazım. Bu inayet dediğimiz. Nitekim bunu gören söz gelimi İbn-i Rüşd dediğimiz bir filozof diyor ki, felsefe ve din süt kardeştir. Hı hı. Hatta aynı anneden emen süt kardeştir şeklinde fasıl makale ortaya koyuyor. Dolayısıyla burada anlaşılması gereken şudur diye düşünüyorum. Her ikisi de varoluşta ortaya çıkan imkanlardır.
Bu o kadar önemli ki hocam, yani sürekli tekrar ettim bunu, siz de fark ettiniz. Yani İslamiyet açısından bir yer belirleme ihtiyacı hissetmek gibi bir şey oldu felsefeye. Yani bu biraz değil mi zorladı bizi? Aslında böyle bir şey yoktu. Yani en başında bu ilişki o kadar kolay kurulmuştu ki, hani o ilk dönemlerde bu karşılaşmalar yaşandığında, işte Yunan felsefesiyle dediğiniz Mezopotamya arasında köprüler kur. Ama sonra ne olduysa oldu.
Çok basit. Kurumsal yapılar kendilerini ister istemez konfor açısından sürdürmek zorunda kalıyorlar. Açıklıklarını yitirip İçe kapanmaya başlıyorlar. Dediğiniz çok doğrudur. Mesela İslam'ın ilk yıllarında İslam düşünürleri Yunan felsefesiyle karşılaştıkları andan itibaren kendilerini hikmeti halidiye olarak görüyorlar. Yani ezeli ebedi hikmet olarak görüyor. Yani onun varoluşta tezahür eden bir yapı olduğunu anlıyor ve o yapıyı kendi bünyelerine adapte ediyor ve anlıyor.
Ve bunu aslında yani bir dindarlık olarak da yapıyorlar.
Hiçbir komplekse kapılmadan
Müslümanlığın bir gereği olarak yapıyorlar.
Çünkü çokça bildiğimiz ilim Çin'de de olsa hikmeti bulduğunuz müminin, hikmet müminin yitik malıdır. Dolayısıyla doğru anlama, doğru karar verme işi olarak anlıyorlar. Anladım. Dolayısıyla burada İslam dini içinde felsefenin nasıl olabileceğini biz Yunan'daki çıkan yapılarla değil, tam tersi İslam dini içinde mevcut felsefenin nasıl olabileceğini kavrayarak anlarız.
Ya bunun için çok çalışmak lazım.
Bu çerçevede baktığınızda zaten Kur'an-ı Kerim'de 800'e yakın ayet tefekkür, tedebbür, tezekkür, taakkul gibi hususlara işaret ediyor. Dolayısıyla eğer bir düşünme biçimi ise, çünkü felsefeyi biz bir eleştiri düşüncesi, bir genelleme düşüncesi ve bir refleksiyon, düşünme üzerine düşünme olarak ifade ediyoruz. Dinin kendi içinde bu yapıları Cenab-ı Hakk'ın teşvik ettiğini görüyoruz. O yüzden de ben çok açık bir biçimde ifade ederim. Ne yapmak istersiniz? Çatıştırmak isterseniz bunun imkanı var. Teorik yapılar, hakikat yapıları olarak alırsınız. Ama pratik meseleye geldiğinizde bu imkanların birbirleriyle sürdürülebilirlik açısından ilişkisinin her iki alana katkı sağlayacağını düşünüyorum.
Dolayısıyla yani, insanı daha da yükselttiğini, onurunu
çoğaltacağını
düşünüyoruz.
Her iki açıdan da felsefenin dine, dinin de felsefeye ihtiyacı olduğunu Müslüman bilinç olarak kabul etmemiz lazım.
Siz tabii çok önemli bir şey daha söylediniz. Onu da bir sonraki programlarımızda konuşmak üzere diyeceğim. Çünkü bu sanat ve bilim de az şeyler değil. Yani hepsini bir arada düşünmek ve o yapıyı oluşturan ve bizim imkanımız ve bize aslında bir nimet olarak verilmiş şeyler, yapılar olarak kabul etmek bir Müslümana daha çok yaraşmaz mı hocam?
Bugün zaten sıkıntımızın bu dört etkinlik faaliyet alanının bir şemsiye altında toparlanması lazım. Bence eğer o metafizik şemsiye altında bilimin yerini tayin ederseniz bütünlüklü insan dediğimiz mümin tipini ortaya koyarsınız. Tipi. Yok hayır şu kökene uymadı, şu işte şurada problemler var diye dışlayıcı olursanız, çatışmacı hakikat anlayışı üzerinden, hani hakikat sadece dinindir dediğiniz andan itibaren bence geçmişteki
gelişmeyi de durdurmuş olursunuz,
tabii, tarihteki bir yapıyı din olarak anladığınızı gösterir. Oysa şimdi de tezahür eden bir din anlayışı olması lazım.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Celal Türer hocamız idi. İyi günler diliyoruz.
İlahi Nizam ve İnsan.